Federal hükümetin bütçe programına farklı tepkiler geliyor. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız Cumhurbaşkanı'nı İslam üzerinden provokasyon yapmakla suçladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümet düştü. Federal hükümet, yaşı daha ileri çalışanları devre dışı bırakacağı yönündeki endişelere karşılık yeni bütçede öngörülen Jobmaker programını savundu. Jobmaker, işletmelere işe alacakları 30 yaşın altındaki personelin haftalık maaşının $200 ödemeyi taahhüt ediyor. İşe alınacak 30-35 yaş arasındaki kişilerin maaşlarının $100 yine devlet tarafından ödenecek. Böylece işverenlerin 16 ila 35 yaş arasındaki Avustralyalıları işe almaları teşvik ediliyor. Program yalnızca yeni pozisyonlar için geçerli olacak. Başbakan Scott Morrison, yaşı bu sınırlardan daha büyük Avustralyalıların işlerini kaybetmeyeceklerine dair güvence verdi. Sosyal yardım hizmetleri konusunda çalışanlar yeni bütçenin sosyal yardım alanlara çok az destek sağladığını söyleyerek federal bütçeyi kınadı. Avustralya Sosyal Servis Konseyi, ekonomik rahatlamanın daha çok gelir vergisi indiriminde sağlandığını, bunun da yüksek gelir sahibi olanları gözettiğini söyleyerek eleştirdi. Konsey Başkanı Cassandra Goldie, Nine Network'e bütçenin job seeker ödemelerine açıklık kazandırma yolunda kaçırılmış bir fırsat olduğu değerlendirmesini yaptı. Bütçeyi kastederek her şeyin gerçekten harcama yapacak, ihtiyacı olanlara gitmesini beklediklerini söyleyen Goldie, bütçenin pek çok kişiyi dışarıda bıraktığını ifade etti. Devlet Hizmetleri Bakanı Stuart Roberts ise federal bütçede 7 yıllık sosyal yardım ödeme altyapısı dönüşüm programının 4. aşamasını tamamlamak üzere $539 milyon ayrıldığını söyledi. Bakan, her iş günü $500 milyon üzerinde sosyal yardım ödemesi yapıldığını ve sistemde 2 milyon 700 bin kişi olduğunu açıkladı. Sosyal yardım ödemeleri dönüşüm programının 4. ayağında taleplerin işlenmesi ve ödemelerin doğruluğunun saptanması için yeni bir hesaplama sistemi oluşturulacak. Victoria'da günlük COVID-19 vaka sayısı açıklandı. Buna göre son 24 saatte 6 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Eyalette son 24 saatte koronavirüse bağlı nedenlerden dolayı 2 kişi hayatını kaybetti. Eyalette dün ise 15 yeni vaka açıklanmıştı. Melbourne'da 14 günlük yeni vaka ortalaması salgının ikinci dalgasının başlamasından bu yana ilk kez 10'un altına düştü. Melbourne 27 Eylül'de yol haritası kapsamında ikinci aşamaya geçmişti. Ancak 19 Ekim'de daha kapsamlı esnemelerin devreye gireceği 3. aşamanın ilan edilmesi bekleniyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koalisyon ortağı Halkın Partisi hükümetten çekilme kararı aldı. Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın kurucusu olduğu hükümet ortağı Halkın Partisi'nin koalisyondan çekilme kararı almasıyla birlikte hükümet düştü. Dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı basın toplantısında 46 yıldır bir hayalet şehir hüviyetine bürünen ve Kapalı Maraş adıyla anılan Maraş'ın 8 Ekim Perşembe günü resmi olarak açılacağı belirtilmişti. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Erdoğan ve Tatar'ın yaptığı açıklamaları Maraş'ın açılması projesi bu değildir diyerek eleştirmişti. Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Sen'in devletin bütünlüğünün bozulduğunu vurgulayarak hükümetin bozulmasından Ersin Tatar'ı sorumlu tuttu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi'nden oluşan koalisyon hükümeti 22 Mayıs 2019'da kurulmuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nde toplam 6 parti yer alıyor. UBP 21, Cumhuriyetçi Türk Partisi 12, HP 9, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Parti 3 ve Yeniden Doğuş Partisi 2 milletvekili ile temsil ediliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisi'nde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimi de gerçekleştirilecek. Senato'dan geçirilmek üzere yapılan tartışmalı değişikliklerle birlikte çok yakında üniversitelerin hukuk ve sanat bölümlerinin ücretleri daha da artacak. Center Alliance Partisi, Morrison hükümetinin yüksek öğrenim yasa tasarısında yapmak istediği tartışmalı değişikliklere destek olmaya karar verdi. Tasarıdaki değişiklikler, sosyal bilimler alanındaki derslerin maliyetini artırırken, matematik ve hemşirelik gibi bölümleri diğerlerine nazaran daha uygun fiyatlı hale getiriyor. Kırgızistan'da dün yapılan parlamento seçimleri iptal edildi. Kırgızistan Merkezi Seçim Komisyonu, oy sayımına hile karıştığı gerekçesiyle seçimleri iptal ettiğini açıkladı. Seçimlerin ardından yaşanan protestoların ülkeye yayılmasıyla beraber Kırgızistan Devlet Başkanı istifa edebileceğini söyledi. BBC'ye konuşan Sooronbay Jeenbekov görevi güçlü bir lidere devretmeye hazır olduğunu belirtti. Ülkedeki protestolar şiddet olaylarına dönüşürken bir kişi öldü ve yaklaşık 600 kişi yaralandı. Amerika'da askeri hastanede tedavi olan Başkan Trump'ın doktoru, başkanın COVID-19 semptomları göstermediğini ve aşırı iyi olduğunu söyledi. Dün Trump'ın hastaneden ayrılışının ardından bir açıklama yapan Dr. Sean Conley, olumlu bir süreç yaşandığını söyledi. Avustralya, Çin'in Hong Kong ve Uygur halkına yaptığı iddia edilen insan hakları ihlallerini kınayan, bölgeler arası ortak bildiri yayınlayan 39 ülkeden biri. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki ülkeler, Hong Kong'da uygulanan ulusal güvenlik yasasının bölgenin özerkliğini ve halkın hak ve özgürlüklerini tehdit ettiğini söylüyor. Ayrıca Çin'in Sincan'daki Uygur etnik grubu için yaptığı eğitim kampları kapatması yönünde çağrılar da var. Bu ülkeler adına konuşan Almanya Büyükelçisi Christoph Jongsen, Uygurlara yönelik muamele konusunda dünya çapında endişelerin arttığını söyledi. Bu arada İngiliz Dışişleri Bakanı Dominic Raab, 2022'de Pekin'de düzenlenecek kış olimpiyatlarını boykot edebileceklerini söyledi. Dominic Raab, Uygur etnik grubuna yapılan baskılara karşı İngiltere'nin de harekete geçmeye ihtiyaç duyduğunu belirtti. İngiltere'nin alacağı boykot kararının Avustralya üzerinde de baskı yaratması bekleniyor. Dünya Ticaret Örgütü, ekonominin hemen tüm sektörlerini olumsuz etkileyen pandemi koşulları nedeniyle küresel düzeyde mali ticarette bu yılın ilk yarısında %9 düşüş olduğunu açıkladı. Ancak bu düşüş, Haziran ve Temmuz aylarında sağlık malzemeleri ve elektronik cihazlara yönelik artan talep sayesinde daha önce öngörülen yaklaşık %13'lük düşüşten daha iyimser bir rakam. Dünya Ticaret Örgütü Başkan Yardımcısı, pandemiyle savaşta ticaretin ülkelerin yiyecek ve sağlık malzemelerine ulaşmasında önemli bir rol oynadığını söyledi. Pandeminin ardından küresel ekonomi için en büyük risklerden birinin ise korumacılık olacağını ifade etti ve uluslararası işbirliğinin önemine dikkati çekti. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin kontrolü altındaki El Bab ilçesinde bomba yüklü bir kamyon infilak etti. Sivil savunma yetkilileri patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiğini, yaralı sayısının da 82'ye ulaştığını duyurdu. Patlamayı şu ana kadar üstlenen olmadı. Dönüyoruz Türkiye'ye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u İslam krizde diyerek provokasyon yapmakla suçladı. Cumhurbaşkanı camiler ve din görevlileri haftası için Beştepe'de düzenlenen programda konuşurken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a da İslam'a ilişkin sözleri nedeniyle tepki gösterdi. Erdoğan, Fransa Devlet Başkanı olarak İslam'ın yapılandırılmasından bahsetmesi hadsizliktir, edepsizliktir. Bizim ağzımızdan bugüne kadar Hristiyanlığın yapılandırılması, Museviliğin yapılandırılması diye bir şey duydunuz mu? Sen kimsin ki İslam'ın yapılandırılması diye bir ifadeyi ağzına alıyorsun şeklinde konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 yıl sonra başlatılan Kobane eylemleri soruşturmasında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgin'in tutuklanmasının ardından Kars Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu halkın oyunu alan bir kişinin yerine halkın iradesini bir kenara bırakarak kayyum atıyorsanız o ülkede demokrasi yoktur şeklinde konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 6 yıl sonra gerçekleşen Kobani soruşturması kapsamındaki gözaltıların ardından HDP'yi arayan parti genel başkanlarına tepki gösterdi. 3 siyasi partinin genel başkanı HDP'nin genel merkezini arayıp geçmiş olsun dileği iletmeleri ne demektir? Ya ben yanlış biliyorum ya da birileri zıvanadan çıkmış demektir ifadelerini kullandı. 2014'teki Kobani eylemleri soruşturması kapsamında eski HDP milletvekilleri ve belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 82 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş. Ardından da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve dönemin başbakanı şu anda Gelecek Partisi Genel Başkanı olan Ahmet Davutoğlu HDP'yi aramıştı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 yıl sonra başlatılan Kobani eylemleri soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulunurken, olayların bir numaralı sorumlusunun CHP'nin övdüğü, İyi Parti'nin değer verdiği Selahattin Demirtaş olduğunu iddia etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'yü ziyaret etti ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la görüştü. Ermenistan ile Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan çatışmaların gündeme alındığı görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlendi. Burada uluslararası topluma seslenen Çavuşoğlu, "Biz Gürcistan'ın, Suriye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğünü nasıl savunuyorsak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü de savunuyoruz. Dünya da böyle yapmalı. Bu konuda çifte standart olmaz." şeklinde konuştu. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 55 kişi daha hayatını kaybetti. 1511 yeni hasta tespit edildi. Dünkü bu rakamlar semptom gösteren ve koronavirüs testi pozitif çıkan kişileri gösteriyor. Böylece toplam ölüm sayısı 8553'e, hasta sayısı ise 327.557'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından vaka sayısı bilgisi ise paylaşılmadı. Türkiye'de salgın nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitime 12 Ekim Pazartesi günü dönülüyor. Ancak uzaktan eğitim de sürecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararları açıkladı ve öğrencilerin haftanın 2 günü okula gideceğini ve sınıf mevcutlarının azaltılacağını söyledi. (Gülüyor) 7 Ekim itibariyle döviz kuru ise şöyle. 1 Avustralya doları 5 lira 53 kuruştan, 71 Amerikan sentinden ve 60 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna gelince, Meteoroloji Bürosu'nun verilerine göre bugün hava başkent Canberra'da yağmurlu 19, Perth'te parçalı bulutlu 24, Adelaide'de geç saatlerde yağmurlu 16, Melbourne'da yağmurlu 18, Hobart'ta genellikle güneşli 17, Sydney'de geç saatlerde yağmur ihtimali var 22, Brisbane'da parçalı bulutlu 27 ve Darwin'de ise fırtınayla karışık yağmurlu 32 derece olacak. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde Nejat Başar sizlerle birlikte olacak.